Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Zayıf hadisleri çeşitlerini anlattık, bitirdik. Ana hatlarıyla tüm hadis çeşitlerini anlatmış olduk. Mutavatir hadis, sahih hadis, hasen hadis, bunları daha evvel anlatmıştık ve zayıf hadise gelmiştik. Zayıf hadisin kısımlarını anlattık. Mürsel hadis gibi, maklub hadis gibi zayıf hadis kısımlarını, şaz hadis, münker hadis, metruk hadis ve diğer zayıf hadis kısımlarını anlattık. En son metruk hadisi anlatmıştık. Ve metruk hadis ile mevdu hadis, uydurma hadis arasındaki fark, metruk hadis terk edilir. Onunla amel edilmez, kabul edilmez. Ancak ravisi tamamen yalancı olarak bilinmediği için ona mevdu hadis, uydurma hadis denilmez. Zayıf hadislerin en kötüsü olarak kabul edilir. O hadis terk edilir. Ne itikatta, ne amelde, ne faziletle ilgili meselelerde kullanılmaz. Ama ravisini tamamen de yalancı durumuna düşürmemek için, çünkü tamamen yalancı olarak bilinmemektedir. Yalanla belki itham edildiği olmuştur. Bazı muhaddisler tarafından cerh edilmiştir. Ya da gafleti çoktur. Güvenilmezdir yani. Güvenilmez. Hadisiyle hiçbir şekilde amel edilemez. Böyle olduğu için yine ona metruk deniyor, amel edilmiyor, yok gibi kabul ediliyor. Ama ravi yalancılıkla itham etmek, tamamen yalancı dememek içinde uydurma, yani mevzu hadis denmiyor. Evet, bu kısmı en son açıklamıştık. Bir de mevkuf hadis var. Mevkuf kelimesi vakıf kelimesinden, ism mef'uldür. Kök harfleri vakıftır, yani vav, kaf, vav, kaf ve fe. Mevkuf, vakfedilen, yani durmuş, durdurulmuş olan hadistir. Dolayısıyla nerede durmuş? Sahabede durmuş ise, yani rivayet edilmiş ama sahabeye kadar isnat ediliyor ve sahabenin sözü aslında, yani Allah Resulü şöyle dedi denmiyor, sahabenin adı geçiyor, sahabinin adı geçiyor ve mesela işte İbni Ömer dedi ki gibi, bu şekilde olanlar aslında hadis sayılmazlar bunlar. Bunlar sahabi sözüdürler. Ama bunlara hadis denmiş olması, hem sahabiye hürmeten hem de sahabinin onu bir şekilde peygamberimizden duymuş olma ihtimaline binaen. Yani çünkü sahabidir. Yani herhalde peygamberimizden duymuştur ya da bir sahabiden duymuştur. Ondan dolayı öyle bir ihtimal olduğu için. Ama bu bir ihtimaldir sadece. Belki de kendi görüşüdür, kendi sözüdür. Onun için tamamen onu hadis olarak kabul etmek de uygun olmayacaktır. Yani sahabi sözü olarak sahabeden nakledilen söz, fiil veya takrir. Yani mesela bir sahabiden gelen bir söz ya da onun yaptığı bir fiil ya da onun huzurunda yapılmış ve o sessiz kalmış. Ona bir şey dememiş. Böyle olanlara mefkuf hadis deniyor. Yani o demiyor ki mesela Resulullah böyle dedi veya onun huzurunda şöyle yapıldı, seslenmedi. Yani böyle bir şey demiyor. Kendisi sadece rivayette var. Dolayısıyla bunlar mevkuf hadisler diye isimlendirilmiştir. Bu hadis çeşidinde yani önemli olan nokta bu fiil veya söz sahabiye ait olmaktadır. Onun için bazıları bunu zayıf hadisler kısmından saymıştır. Ama yani sahabiye dayandığı için, sahabi sözü olduğu için bir hadisi zayıf hadis olarak görmek doğru kabul edilmemiştir. Çünkü sahih de olabilir. Yani sahihlik hasen olması, zayıf olması isnadıyla da alakalı bir konu olduğu için, yani biz mesela mevkuf bir hadise hemen zayıf olarak baktığımız zaman, o zaman şöyle olmuş oluyor. İsnadındaki ravilerden birini zayıf görmüş oluyoruz ya da isnadında bir problem görüyoruz. Mesela inkıta var diyelim ki, bir yerinde bir kesiklik var. Böyle bir şey yoksa, yine sahabiye kadar muttasıl olarak gidiyorsa ne olacak? Yani biz onu mevkuf hadisi, zayıf hadis olarak kabul edersek, isnadında problem olmadığı halde zayıf kabul etmiş oluruz. Halbuki biz onu sahabi sözü olarak yine bilelim ama o sahabiye ulaşıncaya kadar da muttasıl bir senetle ulaşmış, bir inkıta yok ve ravileri sika, adıl ve zapt sıfatlarına sahip ve bir illet mevcut değil, yani muallel değil, bir şazlık durumu söz konusu değil, yani ne şaz ne muallel ne de zayıf raviler tarafından rivayet edilmiş değil, yani şaz değil, muallel değil, ravilere sika ve ittisal var, bir yerinde bir inkıta yok, bir kesiklik yok, yani isnadında sorun yok. Bu durumda bunu mevkuf olarak isimlendirip aynı zamanda sahih de denilebilir. Yani bu habere sahih denilmesi veya hasen denilmesi veya zayıf denilmesi mümkündür. Buna sahih dendiği zaman kastedilen nedir? Yani peygamberimizin sahih hadisi demek değil. O sahabinin sözü olması sahihtir demek yani. Yani mevkuf hadis dolayısıyla aslında hadis değil. Bildiğimiz manada, yani peygamberimizin sözü, fiili veya takriri değil. Sahabi sözü, fiili, takriri. Ama işte o manada ona kadar ulaşmasını anlatmak için mevkuftur ve sahihtir yani. Yani bunun manası ne? Mevkuftur ve hasendir. Mevkuftur ve zayıftır. Yani bunun manası ne olmuş oluyor? O sahabiye kadar gidişi, o sahabiye kadar olan isnat, rivayet zinciri sahih olarak gitmektedir. Ama mevkuftur, yani Allah Resulü'nün sözü değildir, sahabinin sözüdür denilmiş oluyor. O halde hem mevkuf hem sahih, hem mevkuf hem hasen, hem mevkuf hem zayıf olabilir. Zayıfın tabi herhangi bir kısmından, artık hangi kısmındansa olabilir. Yani demek ki mevkuf hadisi böyle görürsek, sahabi sözü, fiili ve takriri olarak görüp sahih olarak görmek, yani sahihse, yani sahih olarak görmek, ona kadar ulaşan isnadın sahih olduğunu söylemekte bir mahzur yoktur. Evet.
Hocam lakuf hadise hasar veya sahiplerinden bildiremiyor. Bir ölçüdür o zaman sahih veya hasar. O zaman lakuf hadislere dair bir şekilde ölçülebilir.
Tabii. Yani biz sahabi sözü ise mevkuf diyoruz. Tabi'in sözü olursa maktu diyeceğiz. Ona şimdi geliyorum. Dolayısıyla maktudur. Yani tabi'ine dayanmaktadır. Sahabiye kadar ulaşmamıştır. Peygamberimize zaten ulaşmıyor. Ve bu durumda biz ona maktu diyeceğiz. Yani maktu dediğimiz zaman kastettiğimiz tabi'in sözü veya fiili veya takriri. Ama maktu olduğu halde sahih olabilir, hasen olabilir. Yani ona kadar olan rivayet silsilesinin sahih olarak sahih hadis şartlarına uygun bir silsileyle ona kadar varıyor olabilir yani. Onun için hem mevkuf hem sahih, hem mevkuf hem hasen, hem zayıf olabilir, hem maktu hem sahih, hem maktu hem hasen, hem maktu hem zayıf. Ya zaten maktu denildiğinde zaten otomatikman anlaşılıyor yani. Sahabi değil, tabi'in, peygamberimiz zaten değil. Bu bir tabi'in sözüdür. Ama ona kadar ulaşım yol hangi yoldur? Yani ona kadar isnat nasıl gitmiş onu anlatmak için de sahih veya hasen veya zayıf denilir. Dolayısıyla eğer bir hadis hakkında sahihtir veya hasendir, yani mevkuf bir hadis hakkında sahihtir veya hasendir dediğimiz zaman şu denilmiş olmuyor yani. Bu Allah Resulü'nden, Allah Resulü'nün hadisi gibi amel vaciptir manasında olmuyor. Yani mesela Allah Resulü'nün sözü olmuş olsaydı tamamen bağlayıcı. Sahih olduktan sonra tamamen bağlayıcıdır. Onunla amel etmek de vacip olur. Ama mevkuf ile amel etmek vacip değil, caiz olur. Çünkü sahabi sözüdür. Ve sahabi sonuç itibariyle peygamber değildir. Ama peygamberimizin medresesinin talebesidir. Onun ondan duymuş olma ihtimali var. Ya da onun talebesi olduğu için ayrı bir şerefi var. Sahabi olma şerefi var. Yani dinin ruhunu anlamış insanlar. Allah neden hoşlanır, neden hoşlanmaz? Peygamberimizle otura kalka, onunla beraber ola ola artık Allah'ı ve kitabını tanıyorlar yani. Allah'ı tanıyor, kitabını tanıyor ve peygamberini tanıyor. Dolayısıyla sahabi sözü elbette ki herhangi bir insanın sözü gibi değildir. Tabii ki o bir peygamber talebesidir. Onun din ruhunu daha iyi anlama imkanı daha çoktur. Çünkü peygamberimizin nurunun içerisinde yetişmiştir. Allah Resulü'nün çevresine yaydığı bir nur vardır yani. Yani o nurun içine girenlerin dine bakışı daha sağlıklı olmaktadır. Yani bırakın peygamberi, iyi bir hoca ile kötü bir hocanın talebesi bile fark eder. Yani dinin ruhunu anlamış, mesajın ruhunu anlamış bir hocanın talebesi ile anlamamış bir hocanın talebesinin dine bakışı aynı mıdır? Yani ikisi de aynı olur mu dini anlama noktasında, dinin mesajını anlama noktasında aynı olur mu yani? Yani mesela birisi diyelim bir konuda görüş beyan etse, her ikisi de görüş beyan etse, yani hangisinin görüşü daha çok İslami'dir, İslam'a uygundur? Yani elbette ki Kur'an'ın ruhunu anlamış bir hocanın talebesi tabii ki Kur'an'a uygun görüş beyan edecektir. kendi görüşüdür sonuçta, hocanın görüşü değildir, ama yine sonuçta hocanın görüşüne uygun ya da işte Kur'an'a uygun bir görüş ortaya koyacaktır. Onun için tabii şimdi hoca için bile böyle olursa, bir de peygambere hesap edin artık. Allah Resulü'nün medresesinde bir kere onun nuru içerisinde kalmış yani. Belki hepsi Efendimiz'i öyle her gün görmemişler. Ayda ile bir gören de var, ama olsun yani, sonuçta peygamberimizin nurunun etkili olduğu bir gerçektir yani. O yüzden sahabenin tamamı adil kabul ediliyor. Yani o nurun içine giren yalan söylemiyor. Bu bir mucize yani aslında. Mesela sahabeden yalancı yok yani. Yani mesela hangisi yalancı? Yani bu kadar mesela sahabinin içinde yalancının olmaması aslında peygamberimizin mucizelerinden kabul edilmelidir. Yoksa hiç mi çıkmaz yalancı? Demek ki Allah Resulü'nün o nuru bir gerçek etkilemiş yani. Kur'an-ı Kerim peygamberimize verilen şeyleri sayarken kitabı indirdik buyuruyor. Kitaptan başka bir şey indirilmemiş mi? İndirilmiş. Mizanı indirdik buyuruyor. Peygambere mizan verdik. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmiş. Nur verdik diyor. Başka bir şey verilmemiş mi? Verilmiş. Hikmeti verdik buyuruyor. Yani peygambere indirilen yalnızca kitap değil. Nur, mizan ve hikmet indirilmiş, verilmiş kendisine. Dolayısıyla evet, kitap hepimizin elinde, ama o nur, o mizan, o hikmet, daha çok sahabe ondan istifade etmiş. Allah Resulü'nün nurundan, mizanından, dengesinden, bakışından daha çok sahabi istifade etmiş. Evet. Mevkuf hadis bu. Demek ki mevkuf hadise sahih veya hasen dendiği zaman onunla amel vaciptir denilmek istenilmiyor. Sadece şu deniliyor. Yani bu rivayetin o sahabiye kadar isnadı sahih yolla gitmiştir. Silsilesi de problem yoktur. Raviler sıkadır ve ittisal vardır, inkıta yoktur denilmek isteniliyor. Ama sonuçta Allah Resulü'nün bir hadisi gibi de görülemez. Ve peki o zaman bunun kıymeti var mıdır? Sahabi sözü olarak tabii ki kıymeti vardır. Ve mesela müştehitler sahabi sözün varken kendileri iştihat yapmaktan kaçınmışlardır. İşte burada önem kazanıyor. Mevkuf hadisler dinde kesin bir delil olmamakla birlikte yine de müştehitler birçok zamanlar iştihat yapmaktansa, kendileri iştihat yapmaktansa, sahabinin, en azından sahabinin iştihadı sayılır mevkuf hadis. En kötü ihtimalle yani bir sahabiden duymamışsa, bir peygamberimizden duymamışsa, yani sahabi mürseli değilse ya da buna benzer bir durum yoksa, yalnızca kendi iştihadı olsa bile yine de müştehitler benim iştihadımdan daha üstündür gibi düşünmüşlerdir. Birçok müştehit, özellikle alim sahabilerin, İbn-i Mesud gibi alim sahabilerin onlardan gelen rivayetleri almışlar ve delil olarak kullanmışlardır. Takviye bir delil olarak kullanmışlardır ama. Yani Kur'an'dan sünnetten olan delillerin ortaya koyduktan sonra sahabinin de görüşünü almışlardır. Eğer Kur'an'dan sünnetten bir delil bulamamışlarsa o zaman tamamen içtihat yapacaklarına sahabinin görüşüne dayanmayı tercih etmişlerdir. Ama İmam Azam'ın da dediği gibi sahabi görüşleri muhtelif olduğu için, hepsi ittifak halinde olmadığından, sahabi görüşleri içerisinden kendi reyine uygun olanı almıştır. Ve bu da gayet doğaldır. Çünkü birçok sahabi var ve birçok rivayet var. Elbette ki bir tanesini alacak. İşte o zaman müçtehit ne yapıyor? Yani bir nas bulamadığında, Kur'an'dan sünnetten bir açık delil bulamadığında, bazen yani açık delil bulamamış, diyelim ki zannî bir delil bulmuş, yani Kur'an'dan sünnetten delaleti zannî olan, yani o manaya geldiği şüpheli olan birkaç ihtimal var mesela, diyelim ki o manaya geldiği zannî ise o manayı kendi seçmiş olduğu manaya uygun sahabeden bir söz var mıdır diye araştırmıştır. Diyelim ki filan ayet filan hadise göre şu mesele şöyle diyemiyor, kesin bir şey konuşamıyor. Çünkü delalet zannî, kat'î değil, yani şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani birkaç ihtimal varsa o kelimede, o ayette, o hadiste, o zaman kendi görüşünü açıklamak yerine sahabenin görüşüne bakıyor. Sahabede bir görüş varsa, bir mevkuf hadis buluyorsa yani, onu da yardımcı delil olarak kullanıyor. Diyor ki işte filan sahabinin de dediği gibi bu ayette, o zaman mana böyledir. Yani fetva verirken, içtihat yaparken ya da mevkuf hadislerden istifade ediyorlar. Gerek içtihatta gerekse fetvada istifade ediliyor. Eğer hiçbir zannî de olsa bir delil bulamadıysa Kur'an'dan sünnetten, yalnızca sahabi sözü geldiyse, onu bulabildiyse, o da sahih bir isnatla gelmişse, mevkuf ve sahih, sahih bir mevkuf yani, bu şekilde bir rivayet geldiyse, o zaman bakar ona, kendinin prensiplerine uygunsa, Kur'an'dan ve sünnetten elde etmiş olduğu içtihat prensiplerine ve fetva prensiplerine uygunsa, kendi usulüne uygunsa, onlardan da istifade eder. Kendi görüşü zaten oluşmuştur. Ona uygun da sahabeden bir rivayet vardır. Kendi görüşünü söyler ve sahabenin de bu görüşte olduğunu söyler. Yani tabii ki muhtelif rivayetler olur sahabeden ve içinden kendince dinin ana prensiplerine uygun olanı tercih eder. Şimdi ana prensipler var yani. Kavadül fıkhiye de denilen, fıkıhta bazı temel kaideler var. Bu temel kaideler ışığında düşünür. Bu temel kaideleri tamamen çiğniyorsa eğer sahabenin sözü, daha sağlam kaynağa dayanan, sağlam bir kaynaktan elde edilmiş olan o kaidelere uygun değilse, o zaman onu tercih etmez. Mesela bir ayetten bir kaide elde edilmiş ya da bir sahih hadisten bir kaide elde edilmiş, fıkıh kaidesi. Mesela ed-dararı yüzel, yani zarar kaldırılır İslam'da. Mesela ed-darurat tubihul mahzurat, zaruretler haramları mübah kılar gibi. Böyle bir takım kaideler var. Bu kaideler sonuçta, bunların dayanakları sağlam. Sağlam dayanağa, sağlam bir kaynağa dayanan bu kaidelere uymuyorsa mesela sahabi sözü, orada sahabi sözünü almaz müştehit. Der ki evet sahabi sözü olabilir ama ana kaidelere uygun değil. Orada onu terk eder. O zaman kendi reyine göre iştihad eder. Yani demek ki mevkuf hadislerden istifade ediyorlar ama sahabi sözü olduğu için istediğini tercih ediyorlar. Çünkü sahabi çoktur. Peygamber bir tane ama sahabi çoktur. O yüzden her birisinde mesela farklı rivayet geldiyse, birkaç rivayet varsa bu durumda elbette ki yapacağı şey budur. Başka bir şey değil. Evet. Demek ki mevkuf hadisler böyle durumlarda onlarla amel caiz oluyor. Yani müçtehit daha kuvvetli bir kaynak bulamadığında ve elindeki ana kaidelere de aykırı değilse mevkuf hadisle içtihat etme, ona göre fetva vermeyi tercih ediyor. Kendi görüşünü ortaya koymaktansa onun görüşünü ortaya koyuyor, onun görüşüne göre fetva veriyor. Bu yönden mevkuf hadislerin bir kıymeti var yani. Mesela İbn Mesud'dan gelen bir rivayet, ya daha doğrusu İbn Mesud'un sözü yani, işte mevkuf hadis. Mesela hadis olaraktan isimlendirilmiş olması peygamber sözü olduğu için değil. Anlattığım gibi yani mevkuf hadis diyoruz zaten. Hadis demiyoruz yani, sahih hadis demiyoruz. Mevkuf hadis diyoruz. Mesela diyor ki bir müneccime veya kahine giderek onun söylediklerini kabul eden kimse Hazreti Muhammed'e indirilen kitabı inkar etmiştir. Bu İbn Mesud'un sözü. Ve elbette ki İslam'a da aykırı da değil ve bu yönüyle bir kıymeti var. Allah Resulü'nün talebesi olduğu için ve alim sahabilerden olduğu için onun böyle söylemiş olması elbette ki dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü yani İbn Mesud eğer müneccime giden kahine gidip böyle gelecek hakkında işte ileride ne olacak falan gibi bir şeyler soran, mesela falcılık, bu zamanda mesela falcılık daha çok yapılıyor veya işte burçlar gazetelerde mesela işte aslan burcu olanlar şöyle olacak, kova burcu olanlar böyle olacak falan, balık burcu olanlar şöyle olacak gibi bir takım böyle gayipten haberler verenler, bunları tasdik edenler, bunlar Hazreti Muhammed'e indirilen inkar etmiştir diyor. Şimdi tevhidi ve şirki iyi anlamış hem de bir alim olarak İbn Mesud elbette ki böyle bir söz söyleme hakkı vardır. Yani bir kere tevhidi ve şirki çok iyi anlamış, peygamber medresesinde yetişmiş, ömrü şirkle mücadele etmekle geçmiş, şirkin ne olduğunu hem peygamberden öğrenmiş hem hayatın içerisinde zaten görmüş, müşrikleri görmüş, şirki daha evvelden tatmış, ne olduğunu bilen birisi olarak onun söylemiş olduğu şey elbette ki önemlidir yani. Dolayısıyla yani bir Müslüman mesela bir müneccime giden, kahine giden, fala baktıran mesela bir kimseye İbn Mesud'un bu sözünü söylemeli ve bu meselede bir delil olarak da görülür. Nasıl ki bir imamın sözü delil oluyorsa icabında, bir mukallit için bir müştehidin sözü delil oluyorsa, tabii ki bir peygamber sözü gibi değil ama bir mukallit için bir müştehidin sözü de yerine göre delildir. Çünkü kendisi mukallittir. Şimdi nasıl olur da yani bir müştehidin görüşü bile bir normal Müslüman için ehemmiyetli olması gerekiyor. İmam-ı Azam bir şey demişse, İmam-ı Şafii bir şey demişse veya diğer müştehitler bir şey dediyse, yani bunu dikkate alıyor yani. Normal bir mezhep müntesibi bunu dikkate alıyor. Bizim imamımız böyle söylemiş, demek ki bir şey biliyor ki böyle söylemiş diye düşünüyor. Elbette ki İbn-i Mesud da ilim ehli olduğundan dolayı onun da kendi görüşü olsa bile kıymeti vardır. Ve o bunun şirk olduğunu söylüyorsa şirktir demek ki, böyle görmek icap eder. Yine mesela İbn-i Mesud'dan bir rivayette bir insan ezan okunurken mescitten çıksa peygamberimize isyan etmiştir diyor. Şimdi bu söz onun kendi sözü. Ama bunu söylüyorsa mutlaka peygamberimizle beraber ömrü geçtiği için mutlaka ondan bir şey görmüş. Mutlaka peygamberimizin mesela ezan okunurken camiden çıkanları engellediğini veya bunu yapmayın dediğini görmüş. Buna benzer bir şeyler görmüş mutlaka. Onun için böylesi mevkuf hadisler bir kıymet harbiyesi vardır. Bunlarla amel edilmeli, bunlar kabul edilmeli, buna göre konuşulmalı. O halde mesela ezan okunurken önemli bir mazeret olmadığı halde camiden çıkan kişilere İbn-i Mesud'un bu sözü söylenebilir. Bunun manası bu yani. Mesela fala bakan, baktıran kimselere mesela İbn-i Mesud'un bu sözü söylenir, söylenmelidir. Yani bu hadis değildir efendim denilemez. Bu İbn-i Mesud'un sözüdür ve de önemlidir. Ama tabii ki sahabenin tamamı İbn-i Mesud gibi değil. Ehli kitapla görüşen, ehli kitaptan bazı rivayetlerde bulunanlar var. Elbette ki onların bilhassa ehli kitaptan aldıkları bilinen ya da zannedilen, ehli kitaptan alınma ihtimali yüksek olan, İsrailiyat olma ihtimali olan bu tür rivayetleri nakleden sahabeden böyleleri, bunların sözleri eğer ciddi bir zan altındaysa terk edilir. Mesela Abdullah İbni Selam daha evvel Yahudiydi. O yüzden yani Müslüman olduktan sonra da bir takım rivayetleri Tevrat'tan ya da kendi ellerindeki bir takım kaynaklardan nakletmiş olabilir eski bilgilerini, bilhassa kıyamet alametleri yahut da kıyametteki durumlarla ilgili, ahiretle ilgili bir takım bilgiler, bunları yani kendince uygun görmüş olabilir. Yani İslam'da buna aykırı bir şey görememiştir. Kendi eski bilgilerini de kullanmış olabilir. Tıpkı Hazreti Ömer'in Tevrat okuması gibi, hani ilk zamanlarda Peygamberimizin de müsaade etmemesi gibi. Onun için bu şekilde ehli kitap kaynaklarından naklettiği bilinen ya da o izlenimi veren ciddi manada şüpheler varsa yani muhaddislerin, dolayısıyla onlarla ameli terk eder, onları söylemez, onları delil olarak kullanmaz ya da bunu İsrailiyattan olma ihtimali vardır diye belirtir. Yani metin yönünden, mana yönünden tenkit ederek belirtir. Yoksa işte Abdullah İbni Selam dedi ki şeklinde mesela belirtse, tabi herkes de bilmez ki yani Abdullah İbni Selam mesela İsrailiyat bazı rivayetlerde bulunuyor, bulunuyor mu bulunmuyor mu, herkes bunu bilmez. Onun için sonunda yani bunun İsrailiyat olma ihtimali var, onlardan almış olabilir gibi bir not düşmesi icap eder yani. Şimdi bunlar tabii ki ne amel edilir ne kabul edilir bu tür olanlar. Ama bunların zayıflığı nereden kaynaklanmaktadır? İsnadından değil, metninden kaynaklanıyor yani. Yani isnat gene sahih olabilir. Ya mesela Abdullah İbni Selam'a dayanıyor onun sözü ve sahih bir şekilde yani sıkı ravi'ler yoluyla ona kadar dayanıyor olabilir. Bu yönüyle bir sorun olmayabilir. Bunun kabul edilmemesi, zayıf görülmesinin sebebi nedir yani? Bunda ya bir şazlık var ya bir illet var. Bundan dolayı yani başka sağlam rivayetlere uygun düşmüyor. İsrailiyata benziyor. Metninden dolayı bunlar zayıf olarak kabul edilir. Yoksa yani mevkuf olduğu için değil. Yani demin mesela söyledim misalini, İbn Mesud'unki de mevkuf ama yani mesela bir kitapta işte bu rivayet mevkuftur ya da bu rivayet İbn Mesud'da mevkuftur denir ise bunun manası yani İbn Mesud'un sözüdür, ona kadar dayanıyor, peygamberimize ref edilmemiş, yükseltilmemiş. Yani peygamberimiz dedi ki demiyor yani İbn Mesud, kendi görüşü olarak söylüyor. Eğer bu rivayet İbn Mesud'da tevakkuf etmiştir ya da İbn Mesud'da mevkuftur denilecek olursa, yani orada durmuştur demek, İbn Mesud'a dayanıyor demek. Yani okuduğumuzu anlamamız lazım. Tabi her ilmin kendine has ıstılahları olur. O ıstılahları anlamayan tabi yanlış da anlar. Mevkuf hadis diye mesela görür, demek mevkuf, mevkufu ne olduğunu bilmiyorsa o zaman ne anlayacak bundan? Onun için yani okuduğumuzu doğru anlayabilmek için bunları görüyoruz yani. Yani mesela diyelim ki hadis şazdır diyor, mesela münkerdir diyor. Bir mesela diyelim ki İbn Kesir de diyor ki şu hadis münkerdir. Yani münker ne yani, bunu bilmezsen ne anlayacaksın? Onun için bu tabirleri, ıstılahları iyi öğrenmek lazım. İbn Mesud'da mevkuftur denirse yani İbn Mesud'a dayanıyor demek, peygambere ref edilmemiş, merfu değil demek yani. O manaya gelir.
Son geçen birisiyle konuştuk hadisle ilgili. Şöyle bir şey söyledi. İşte bunlar bir dernek. Dedi ki biz de arkadaşlar arasında Sahih Buhari ve Müslim'i araştırdık. Bunların birbirlerine zıt olan metinlerini diyor çıkardık diyor. Yani diyor onların sahihlerinde de zayıf hadisler var dedi.
Yani bu tamamen haddi aşmaktan başka bir şey değil. Yani şimdi iki tane, biri bakkal, biri kasap, biri tantunici, biri inşaatta sıvacı, öbürü de kalıpçı. Yani şimdi oturmuş 4-5 tane ilimden zerre kadar nasibini almamış, hayatında hiç diz çökmemiş, diz çöktürmemiş, hiç hayatında ilim namına bir şey görmemiş adam, bakkalla, kasapla, tablacı bir araya oturuyor. Ondan sonra ben Buhari ile Müslim'i karşılaştırıyorum falan filan. Bu terbiyesizlikten başka bir şey değil. Yani sen kimsin de Buhari ile Müslim'i karşılaştırıyorsun? Yani sende o ilim var mı? Altyapı var mı sende? Yani bu işi yapacak olan sonuçta muhaddistir. Muhaddis yapıyorsa tamam yapsın ama sen kimsin yani? Yani biri bakkallık yapıyor, biri kasaplık yapıyor. Buhari ve Müslim'in üzerinde tahliller yapıyor, konuşmalar yapıyor, tahkikler yapıyor. Haddini bil ya. Bu kadar edepsizlik olmaz yani.
Yani ravilerin de sika diyor.
Allah Allah, ravini... Demek adam rical ilmini de biliyor. Yani ravileri de incelemiş. Acaba hangi kitaptan bakmış yani? Yani ravisinin sıka olduğunu ne anlar? Sonuçta bir kitaba bakıyor, onun dediği gibi konuşuyor yani, kendi bir şey bildiğinden değil. Sonuçta gene mukallit yani, gene birilerinin dediğini söylüyor yani. Kendisi mi tanıyor ravileri? Kendisi bu işin üstadı mı? Hepsini ezberen mi biliyor? Yani Buhari'nin metniyle Müslim'in metni arasında ufak tefek farklar olabilir. Bunlar bir şey değil ki yani. Bu hadisin sahih olmadığını mı gösterir? Yani icabında bir ravi onu o şekilde aktarmış, diğer ravi diyelim ki bir kısmında mesela bir kısmını unutmuş, aktarmış olabilir. Ama bu hadisin sahih olmasına engel değil ki. Belki birisi birinden biraz daha ziyadelidir. Ama bunun bir mahsuru yoktur. Her ikisi de yine sahihtir. Yani sahihlik bununla olmaz yani. Yani ikisinin metninin tamamen aynı olmasıyla mı oluyor yani sahih olması? Yani ne alakası var? Yani şimdi tıp bilmeyenin tıp hakkında işte bir kitaba baktım, orada şöyle yazıyordu, o halde bu kanserin çaresi budur demeye benziyor yani. Yani hiçbir eğitim görmemiş insanların zaten eğitim görse böyle konuşmaz yani. Bilir, ilmin genişliğini görür, haddini bilir, ben muhaddis değilim der, muhaddisler böyle söylüyor der filan, onlara dayanır. Şimdi şu terbiyesizliğe bakın yani, kendisine dayanıyor. Yani bu çok büyük bir edepsizlik yani, kendine dayanıyor yani adam. Ben diyor böyle gördüm, ben böyle diyorum, ben. Ya sen kimsin yani? Soruyorsun adama, senin mesleğin ne diyor, ben tablacıyım. Sen, ben diyor sıvacıyım. Sen, ben diyor kebapçıyım, tantuniciyim. Yani şimdi sen akşama kadar ömrün bu işle geçiyor. Tantuni satmakla ömrün geçiyor senin. Kasaplıkla ömrün geçiyor senin ve bu yaşa kadar hiçbir eğitim görmemişsin. 40 yaşına gelmişsin, 30 yaşına gelmişsin, hayatında 10 tane kitap okumamışsın, hiçbir eğitim almamışsın ve oturuyorsun, 3 kişi bir araya geliyorsun, ondan sonra hadi biz Buhari üzerinde araştırma yapalım. Bunların yapması gereken şey 1- tövbe istiğfar etmek, 2- diz çökmek, 3- ondan sonra hizmetle uğraşmak. İlim bunların işi değil. Şu zamanda aslında ilim adamlarının bile ne kadar ömürlerinin kaçta kaçını ilme vermeleri gerekir, o da konuşulmalıdır. Hele hele böyleleri. Bu zamanda İslam'ı yaymak, İslam'ı hakim kılmak için mücadele etmek lazımken bu insanlar bunlarla uğraşıyor. Hem haddini aşıyor, hem günahlara giriyor. Sahih olana sahih değil diyor. Yani Buhari'de diyelim ki bir hadis bir tarik ile belki sahih değil ama başka bir tarik ile sahih, onu da bilmiyor. Hani usul hadis de görmemiş besbelli yani. Yani Buhari'nin bazı hadisler tekrarlıdır. O tekrarlı hadislerin bir kısmının tekrar edilmesinin sebebi takviye içindir. O hadis belki o dediği sebepten dolayı değil de hani başka bir sebepten dolayı sahih hadis seviyesine çıkamamış olabilir ama o başka bir tarik ile sahih olarak gelmiştir. Bunu bütün muhaddisler biliyor ve Buhari hakkında kimse ağzını açıp konuşmuyor. Bir bakkal mı konuşacak, bir tantunici mi konuşacak yani? İnsan bu kadar edepsiz olamaz yani. Yani bakkalı küçük gördüğümden değil, yani ilim senin işin değil. İnsan olarak değerli bir insan da olabilir, onu bilemem. Ama haddini bilmeli yani. Yani böyle şey mi olur? Daha evvel de yine birileri gelmişti, buraya gelmişler, benimle görüşmek istemişlerdi. Ben ne olduklarını da bilmiyordum. Neyse görüştüm. Ondan sonra diyor ki bir tanesi, işte hocam biz oturuyoruz. 4 kişilerde herhalde yanıma geldiklerinde. 10-15 kişi oturuyoruz. İşte konuyu ortaya koyuyorum ben. Şu konuda filan mezhebin görüşü bu, filanın görüşü bu. Delilleri bu. İşte şu hadisi delil olarak kullanmış mesela filan mezhep ama bu hadis aslında sahih değil falan filan ortaya koyuyorum ben meseleyi. Ondan sonra bunlara göre o zaman hangi görüş doğrudur diyorum. Ondan sonra hepimiz ittifak ediyoruz diyor. Dedim doğru, ittifak edersiniz. Çünkü hiçbirinizin bir şey bildiği yok dedim yani. Bir şey bilseydiniz ittifak etmezdiniz. biriniz derdi ki bence o hadis sahih değil dedin ama sahih. Filan kitapta filan muhaddis onu kitabına almıştır. O hadis sahihtir. Sen dediğin gibi değil derdi, bir kere ihtilaf çıkardı oradan. Ama hepiniz birbirinizden beter olduğunuz için sen diyorsun ki mesela şu hadis sahih değil, o da demek sahih değilmiş diye kabul ediyor, senin lafına göre konuşuyor. Ondan sonra tabii ki artık o görüşü savunmayacak, çünkü sen bir defa sahih değil dedin, o da öyle inandı, öyle kabul etti. Yani sen aslında ne yapmış oluyorsun biliyor musun, böyle onlara hocalık yapan adam, onlara aslında demiş oluyor ki yani siz İmam-ı Azamları boş verin, siz benim peşimden gelin demiş oluyor. Çünkü kendisi karar veriyor ya da birinden alıyor, bir kitaptan almış okumuş, ondan sonra ona göre konuşuyor. Yani diyor ki İmam-ı Azam bırakın bu kitabın yazarının görüşüne göre ya da benim görüşüme göre, ondan sonra hiçbirisinin bir şey bildiği de yok. Ama işte biz ittifak ediyoruz. Demek ki ittifak olabilirmiş. Mezhepler hata etmiş yani, ihtilaf etmekle İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler hata etmişler. Yani ittifak etmek mümkünken ihtilaf etmişler yani. Bunlar yanlış yapmışlar. Dedim senin mesleğin ne? Biri dedi ki ben bülbül satıyorum. Gerçekten. Diğerine dedim senin mesleğin ne? Dedi ki tantuni satıyorum. Tantuniciyim dedi. Öbürü de bakkal mı neydi? Böyle dedim kusura bakmayın, haddinizi bilin, bu sizin işiniz değil. Haddinizi bilin yani. Yani sen ortaya nasıl koyarsan meseleyi, bu hadis sahih değil, şu sahih dersen tabii ki oradakiler de öyle diyecekler. Şimdi bu bir ilmi araştırma mı oluyor? Komiklikten başka bir şey değil. İlim adamının araştırması böyle mi olur? İlim adamı kaynağından araştırır. Sen tavşanın suyuna bakıyorsun. Bir kitapta bir şey okuyorsun. Onu kesin doğru sanıyorsun. Halbuki acaba o yazarın dedikleri doğru mu? İmam-ı Azam'ın karşısında acaba konuşabilir mi? Şimdi mesela burada konuşuyor. Yani İmam-ı Azam hata etmiş diyor ya da bu hadis sahih değil diyor. Acaba Buhari'nin karşısında konuşabilir mi o lafı? Şimdi sen de onun dediğine inanmış oluyorsun. Onun dediğine inanacaksan, kabul edeceksen o zaman İmam-ı Azam'ı niye kabul etmiyorsun? Birini kabul ediyorsan, birine ittiba ediyorsan, birinin taklitçisiysen, mukallidiysen o zaman İmam-ı Azam'ın mukallidi ol, İmam Buhari'nin mukallidi ol bari. Bu aslında bu fitne hareketi Müslümanları bölmek, parçalamak için ve meşgul etmek için çıkarılmış bir harekettir. Amerika'yı bir daha keşfettiriyorlar. Ve kime keşfettiriyorlar? Christoph Kolomb olmayanlara. Yani işin erbabı olmayanlar gemiye biniyor ya da kayığa, gemileri de yok onların, kayığa biniyor, Amerika'yı bir daha bulacağım diyor. Ondan sonra yönünü de şaşırıyor. Okyanuslarda kaybolup gidiyor. İşleri güçleri hadlerini aşmak, hizmette gözleri yok. Gelin hizmet yapalım, gelin şunu yapalım, gelin bunu yapalım, yok. Bunların ondan hiç niyetleri yok. Bunlar hepsi oturur çay sigara, ondan sonra sigara içmiyorsa bile böyle işler güçler, böyle kitapta şu şöyle bu böyle filan. Sonuçta aslında Ahmet şunu dedi, Mehmet bunu dediden öteye gidemiyor. Kendisi bizatihi kaynağa inemiyor zaten. Sonuçta yine Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi. Bugünkü alimlere dayanmış oluyor yani sonuçta. Bugünkü alimler İmam-ı Azamlardan daha mı iyi biliyor sanki? Ve şimdi bunun sırası mı? Sonuçta sen de meseleyi incelesen, diyelim ki şu görüşe ulaştın, bir başkası incelese başka bir görüşe ulaşacak. Biri Hanefi'yi daha doğru bulacak, öbürü Şafii'yi daha doğru bulacak mesela. Gene mezhep devam edecek, gene ihtilaf devam edecek, farklı görüş devam edecek. O zaman bunu yapmanın alemi ne yani? Bugün bunun günü müdür? Bugün hizmet günüdür, mücadele günüdür. İlim öğrenirsin ama Amerika'yı bir daha keşfetmek için değil. Hizmet yapmak için ilim öğrenirsin. İşte fark bu. Biz de ilmi dersler yapıyoruz. Şu yaptığımız usul hadis de sonuçta ilmi bir derstir. Ama biz diyoruz ki bunları öğrenelim. Birçok arkadaşımız öğrensin, ondan sonra İslam'ı anlatsın, her tarafta ders yapsın, bir soru sorulduğu zaman da cevap verebilsin. Konuları ilmi olarak öğrensin ki ilmi düşünebilsin. Yanlış yapmasın, daha ileri seviyedeki konuları görsün ki alt seviyedeki konuları daha iyi anlasın. Hizmete katkısı olsun. Yoksa yani Buhari olsun diye değil, haddini aşsın diye de değil, müştehitlik taslasın diye de değil. Maktu hadis de demin ifade ettiğimiz gibi tabiine dayanan rivayetler. Mesela İmam-ı Azam tabiindendir. İbn Abbas'la görüşmüş, Enes bin Malik'le görüşmüş, bir takım sahabeden bazılarıyla, yani yaşı küçük olan sahabilerle, Peygamberimiz zamanında yaşı küçük olan sahabilerle görüşmüş. Kendisi de tabiin olma şerefine erişmiş. Mesela kendisinin sözü de dolayısıyla maktu hadis olmuş oluyor yani. Kendi görüşü de. Onun için tabi maktu hadis daha ziyade büyük tabiinlerin, tabiin sözlerine denir. Tabiin büyüklerine. Daha ziyade onlar kastedilir. Ama sonuçta tabiin olan herkesin sözü de elbette ki bir dereceye kadar kıymeti var. Hele ilim adamıysa. Ve bu hususta İmam-ı Azam'dan hani çok herkesin bildiği meşhur bir söz nakledilir. Diyor ki peygamberimize dayanıyorsa, peygamberimizden gelmişse başım gözüm üzerine. Sahabeye dayanıyorsa, mevkuf hadisse yani, bakarım diyor, tercihte bulunurum. Yani sahabi görüşü varken kendim içtihat yaparım demiyor. Onların görüşlerinden birini alırım, benim bildiğim diğer deliller ışığında, benim bildiğim diğer deliller, ana kaideler ışığında hangisi daha uygunsa birini tercih ederim. Eğer sahabi ise sahabi hakkında görüşü bu, ama tabiindense bu gelen rivayet, onlar adamsa ben de adamım diyor. Yani ben de tabiindenim zaten. Ve bu sözüyle İmam-ı Azam yani maktu hadisler zayıftır demiş olmuyor aslında. Bazıları böyle anlamışlardır. Kitabın yazarı da sanki biraz öyle anlamış gibi konuşuyor ama hadisatında İmam-ı Azam bununla zayıfı kastetmiyor. Bu maktu olduğu halde sahih de olabilir. Yani bir tabiinden birinin görüşüdür ama ona kadar ulaşım şekli sahih bir isnatla ulaşmış. Şazlık yok, illet yok ve sıkı raviler tarafından ulaşmış ise maktu olduğu halde sahih olur. İmam-ı Azam burada şunu kastediyor. Yani delil değildir. İstediğimi tercih ederim ya da onlar adamsa ben de adamım. Ben de kendi görüşüm, yani onların görüşü beni bağlamaz. Yoksa sahih olabilir, yani ona kadar ulaşımı mesela sahih olabilir. Evet. Mesela tabiinin büyüklerinden Said İbnül Müseyyep gibi büyük tabiinler, bunların görüşleri de yine sonuçta İmam-ı Azam da kendisi de tabiinden olduğu için onların görüşlerini alabilir de almayabilir de ama istifade eder. Yani özetle şu ortaya çıkıyor. Maktu hadisler, özellikle maktu hadisler yani tabiin sözleri aslında istifade edilmek içindir. Bir yani görüşü belirlerken ondan istifade edilmek içindir. yoksa bizi bağlayıcı mahiyette görülmemiştir yani. Çünkü normalde sahabi sözü bile değildir. Şimdi zayıf hadisler konusu böylece bitti ve zayıf hadisler ile amel etmek caiz midir, değil midir? Zayıf hadisler ile amel hangi konudaki zayıf hadis? Mesela itikadi bir meselede zayıf hadis geçerli midir? Hayır. Mesela haramlarla ilgili, helalle haramla ilgili ahkam hadisi yani olduğu zaman zayıf hadisle amel olur mu? Durumuna göre yani eğer zayıfın en üst düzeyinde ise ve sahabinin mürseli gibi, sahabinin mürseli, çünkü sahabi sahabiden rivayette bulunur ve mesela sahabi diyor ki Resulullah buyurdu ki, halbuki kendisi ondan duymamış ama bir başka sahabiden duymuştur, bu da fark etmiyor çünkü sahabi, hepsi sahabidir, hepsi de adildir, zaten sahabi incelenmez ki, zaten muhaddis sahabi incelemez yani. Dolayısıyla ha falan sahabeden ha başkasından duymuş, fark etmez. O zaman bu sahabinin mürselleri ile ihticac edilir. Yani onlar hüccet olarak kullanılır. Bu meseleyi daha evvel mürsel hadiste temas etmiştik. Yani mürselin hepsi aynı değildi yani. Mürselin tamamı aynı değildi. Genel olarak zayıf hadisler ahkam konusunda da delil olarak görülmezler. Sahih olması istenilir. Ama bilhassa faziletlerle ilgili, ya mesela şu, mesela diyelim cömertlik, cömertliğin faziletine dair, mesela işte duha namazının faziletine dair, teheccüd namazının faziletine dair, nafile orucun faziletine dair faziletlerle ilgili hadisler zayıf olsa da kabul edilir mi? Çünkü sonuçta hüküm belirtmiyor. Ne itikadi bir meseledir ne de ahkam hadisidir. Yalnızca fazilet, şu ibadetin, zaten o ibadet İslam'da vardır, o biliniyor zaten, onun faziletine dair bir rivayet gelmişse kabul edilir mi? Yazarımız taraftar değil, bunlar kabul edilmez diyor. Fakat birçok alim faziletlerle ilgili hadisler çok zayıf olmamak şartıyla, zayıfın böyle en kötülerinden, ne bileyim ben mesela münker gibi, metruk gibi olmamak şartıyla, bunların naklinde bir beis görmemişlerdir. Müellif yani çok fazla taraftar değil, hatta bayağı bir karşı konuşuyor ama ve bazı Ahmed İbni Hanbel gibi, Abdurrahman bin Mehdi gibi, Abdullah İbni Mübarek gibi üç büyük imam dan bir sözün nakledildiğini, bununla ilgili bir sözün nakledildiğini ve bununla yanlış anlaşıldığını söylüyor. Yani bu üç imamdan diyor şöyle bir söz nakledilmiştir: helal ve haram konusunda bir şey rivayet ettiğimizde çok sıkı davranırız ama amellerin faziletlerine dair ise, o konulardaysa, o zaman müsamahakar davranırız. Bu üç imamın bu sözüne dayanarak bazı kimseler zayıf hadisler bu hususlarda rivayet edilebilirmiş demek ki demişlerdir. Ama bu doğru değildir diyor. Bu üç imamın diyor kastettikleri hasen hadistir. Çünkü İmam Ahmed zamanında, daha evvel hatırlarsanız anlatmıştık, İmam Tirmizi'den evvel hasen tabiri yoktu. İmam Tirmizi bu tabiri ortaya koydu. İmam Ahmed ondan evvel olduğu için bu tabiri o kullanmıyor tabiatıyla. Ama o biliyor yani. Onların zamanında hasenler de zayıflar sınıfından gibi görülüyordu. Çünkü hasenin bir kısmı zayıflar sınıfındandır. Başka bir takviye ile hasen olur. Hasen li gayrihi yani. Onun için İmam Ahmed gibi diğer iki imam da üç büyük imam, bunlar zayıf hadisler eğer faziletlerle ilgili ise o hususta musamakar davranıyoruz derken kastettikleri aslında hasen hadislerdir. O hasen yani zayıfların en üst mertebesinde, sahihin altında olan aslında hasen yani diye anlıyor yazar. Yani bu sözlerini böyle anlıyor. Aslında bu üç imam diyor haseni kastediyor bununla. Zayıf hadisleri kastetmiyor diyor. Fakat tabi bu kendisinin tevilidir. Ben diyorum ki bu eğer zayıf hadislerin rivayetini bu imamlar caiz görmüyor duysa o zaman neden kitaplarını aldılar? Yazar bu noktayı bence gözden kaçırmış yani. Yani şimdi bunlar sonuçta zaten ameli bir meseleyle ilgili değil. Teşvik ediyor mesela, diyelim ki duha namazı kılmayı teşvik ediyor. Yani zaten duha namazı var sahih hadislerde, zaten var. Bu da diyelim ki o duha namazının mesela daha faziletini, sevabını anlatan bir başka rivayet. Zaten aslı mevcut. Şimdi bunu rivayet etmenin ne mahsuru var? Zaten de etmişler. Zaten bunu biz mi rivayet edeceğiz? Zaten muhaddisler bunu kitaplarına almışlar. O zaman niye almışlar? Demek ki bütün muhaddisler, bu gibi rivayetleri alanlar, hepsi de bunu caiz görmüşler. Hemen hemen tüm kitaplarda da böyle rivayetler var. Yani yazar burada itiraz ederken diyor ki bu faziletler de ahkam gibi dinin esas prensiplerindendir diyor. Yani bu kadar ileri gitmemesi gerekirdi benim kanaatim. Yani fadail, faziletlerle ilgili rivayetler dinin temeli değildir yani. O ibadetin faziletini anlatıyor sadece. Ve zaten o ibadette asıl sahih hadislerde zaten gelmiş. Bu da ona bir takviye olarak rivayet edilmiş. Şimdi o zaman biz dünyadaki bütün zayıf hadisleri imha edeceğiz. Hangi yetkiyle? Bu muhaddisler bunları kitaplarına almışlar. Demek ki bunlar faziletlerle ilgili oldukları için mesela konuşmalarda diyelim ki bunlar söylense teşvik mahiyetinde olmuş olur. Zaten uydurma değil ve zayıfın da en zayıflarından da değil, metruk gibi, münker gibi de öyle de değil. Belki mürsel, belki muallel, yani bazı yerlerin bir problem olabilir. Ama belki senedi muttasıl, yani belki bir illet var ama o yönden zayıf, belki diğer yönlerden güzel, belki muttarip hadis, yani tercih yapamıyor muhaddis, yani arasında tercih yapamıyor, yoksa normal bir hadis, yani eğer başka rivayet olmasaydı o konuda tercih diye bir durum da söz konusu olmayacaktı. O zaman hadis sahih olacaktı. Belki de muttarip olmayacaktı. Muttarip olmasının sebebi başka rivayetler olduğu için. Aynı konuda. Ve arada tercih yapamadığı için muttarip oluyor. Zayıf duruma düşüyor. Yoksa o diğer rivayetler olmasa belki de sahih de olabilir yani. Onun için bu zayıf hadislerin evet ahkam konusunda delil olmayabilir ama bir başka sahih rivayeti takviye eder. Sahih bir rivayette olmayan bir ziyadesi vardır belki. O ziyadesiyle o sahih rivayet daha iyi anlaşılır hale gelir. Yani kendisi zayıf olabilir ama sahih bir rivayetin anlaşılmasını sağlar. Bu yönlerden bunlar kitaplarımıza alınmıştır. Bunun bir mahsuru yoktur. Ve diyor ki bu hususlarda müsamahakar olanlar zayıf rivayetleri rivayet edebilmek için bazı şartlar yine öne sürmüşlerdir. Yani müsamahakar olmayanlar zaten değiller. Müsamahakar olanlar da bir takım şartlar öne sürmüşlerdir. Ve bu şartları sayıyor kendisi. Bu şartlara rağmen yine de diyor ben doğru görmüyorum. Yani bayağı katı davranıyor bu hususta. Bu şartlara bakalım. Şimdi bu şartlar neler? Yani müsamahakar olanlar bile ne kadar müsamahakar? Onlar bile bir sürü şart koşuyor. Birisi mesela hadis çok zayıf olmayacak. Yani zayıf olacak ama çok zayıflardan değil. Zayıfın üst sınıfından olmalı en azından. Diyorlar bu bir. İkincisi Kur'an'a veya sahih sünnette zikredilmiş bir aslı olacak. Yeni bir şey getirmeyecek yani. Yeni bir şey değil. Aslı var zaten. Kur'an'da veya sahih sünnette aslı var. Onunla ilgili biraz daha tafsilat bilgi veriyor olmalı en fazla. Yeni bir hüküm getiriyor olmamalı yani. Üçüncüsü de şaz olmayacak. Yani kendinden daha kuvvetli bir delil varken niye onu almayalım da şazı alalım yani. Zaten şaz varsa, bir hadis şaz ise onun mukabili neydi? Mahfuz. Yani demek ki bu şazdır dediğimiz zaman zaten onun bir mukabili var demektir elimizde. Şaz neydi? Sika bir ravinin, daha sika olan bir ravinin hadisine muhalif olarak rivayet ettiği hadis. Kendinden daha sika olana muhalefet ediyor yani. Demek ki daha sika olanınki elimizde. Elbette ki o zaman onu alırız zaten değil mi? Daha sika olan elimizdeyken niye şazı alalım yani? Mahfuz dururken yani niye şazı alalım ki? Bu üç şartı koşuyorlar. Bu üç şart yazarımızı tatmin etmiyor. Buna rağmen diyor yine de kabul edemem. Ama ben de diyorum ki bu kadar muhaddis zayıf hadisleri de kitaplarını almışlar, takviye olsun diye kullanmışlar, bir faydası olur diye bunların kitaplarını almışlarsa, bu kadar muhaddis ve müştehit, bunların bugüne kadar muhaddisler yazmış, eserlerini almış, alimler de bunlardan bahsetmiş, bütün ümmet-i Muhammed aslında bir bakıma bunun üzerine hemen hemen ittifak etmiş gibi bir şey yani. Yani bugüne kadar binlerce alim bunlardan rivayette bulunmuş, bir sürü muhaddis bunu kitaplarına almış ve bu rivayetleri alimler kullanmış. Çok zayıf olmamak şartıyla, şaz olmamak şartıyla, evet, sabit bir asla dayanıyorsa, aslı varsa Kur'an'da, sünnette. Şimdi bütün bunlar varken tutup da yani zayıf hadisi bütün bu şartlara rağmen rivayetini doğru görmüyorum demek biraz fazla katı olmaktır. Ve ben buna ilaveten bir şart daha, bu gibi katı olan, katı derken çok katı da değil gerçi de, fakat yani müsamahakar alimlerin kabul ettiğini, rivayetini caiz görmelerine rağmen kendisi bunu caiz görmüyor olması onu biraz katı gibi gösteriyor. Ben bu gibilerin de kabul edebilmesi için, bunların da kalbini rahat etmesi için bir dördüncü şartın daha koşulabileceğini düşünüyorum. O da mevzu hadis alameti taşımamalı. Yani bu zayıfların rivayetini doğru görmeyenler mevzu hadis olma ihtimalini hesaba katıyorlar. Mesela az amele çok büyük sevaplar vaat etmesi, diyelim ki mesela işte günde 100 defa Subhanallah ve bihamdihi dersen mesela bütün günahların affolur. Şimdi buna benzer rivayetler var ama bunların bir kısmı sahih olabilir. Fakat eğer isnadında problem varsa tabii ki bunlar kabul edilmez. Sahih olarak gelmişse tabii kabul edilir. Ama isnadında problem varsa, az amele çok büyük bir sevap vaat ediyorsa, bunlar hadisin mevzu olduğunun bir takım karineleridir. Yani mevzu hadisin mevzu olduğunu anlamanın bir yolu da budur. Az amele çok sevap vaat ediyor olması. Buna daha sonra geleceğiz. Mevzu hadisler kısmında geleceğiz. Dolayısıyla bu dördüncü şartı koşarsak mevzu hadis alametleri taşınmayacak. O zaman biraz daha kalp rahatlar. O zaman bu tür zayıf hadislerin rivayetini caiz görmek daha kolaylaşır. Yazarımız diyor ki elimizde diyor zaten yeterli miktarda sahih hadis ve hasen hadis var. Bu durumda neden diyor yani zayıf hadislerini delil olarak kullanalım? Zaten elimizde sahih hadis varsa o meselede kimse zaten zayıf hadisi delil olarak kullanmaz. Zayıf hadis nerede kullanılıyor? Ya şahit olarak, takviye olarak kullanılıyor ya da o meselede bir sahih hadis yoktur, hasen hadis yoktur, o zaman kullanılıyor. Yani mesela bazı müçtehitlerden şöyle bir söz nakledilmiştir: hadis zayıf da olsa benim görüşümden üstündür. Şimdi bu sözü niye söylüyorlar? Yani zayıf hadisin kendi görüşünden üstün görmeleri bize bir şey anlatması lazım yani. Sonuçta zayıf hadis yine hadis yani. Ama sahih kadar bize geliş yolu sağlam olarak gelmemiş. Ama yine sonuçta hadis yani bu. Bakıyor yani dinin esaslarına aykırı değil. Akla mantığa aykırı değil. Şaz değil. Mevzu hadis alametleri yok. Belki bazı yönlerden zayıflık var. Bunu diyor yani sonuçta benimki de görüş. Bu da sonuçta en kötü ihtimalle bir görüş yani. O zaman benden evvelkilerin görüşü benim görüşümden daha üstündür diye düşünüp de alıyorlardı yani, kullanıyorlardı. Zayıf hadisi kendi görüşünden üstün kabul ediyorlardı ekseriyetle alimler. Tabii ki bu çok zayıf olanlar değil. Mesela İmam-ı Azam ve talebeleri rey ehli olarak tanınırlar tarihte. Bunlar bu gibi durumlarda zayıf hadis var ise ve bir asla aykırı gibi görünüyorsa, kıyas-ı celiye aykırı ise, yani normal kaidelere göre kaidelere uygun olmadığını düşünüyorlarsa orada o zayıf rivayetleri terk edip kıyas yapıyorlar ve içtihat yapıyorlardı. Ondan dolayı zaten o gibi rivayetleri terk ettikleri için kendilerine ehli rey denildi. Yani reyine göre hüküm veriyor. Halbuki hadis sahih olduğu zaman, hasen olduğu zaman bunu yapıyor değiller. Sadece o meselede bayağı zayıf sayılabilecek ve çok aşağı derecede zayıf olmasa da en azından elimizdeki ana kurallara uygun o değil ise, uygun olmadığından dolayı o gibi rivayetler terk ediyorlardı. Yoksa ana kurallara uygunsa ve çok da zayıf değilse yine ona göre konuşuyorlar, ona göre fetva veriyorlardı. Yani demek ki ehli rey denilen İmam-ı Azam'ın mektebi, bunlar aslında sahih hadise göre tabii ki fetva veriyor. Çünkü sünnet delildir. Hasan hadise göre fetva veriyor. Eğer zayıf ise hadis, o zaman bakıyor asla uygunsa, asıl kaidelere aykırı değilse yine onu hesaba katıyor. Ama asıl kurallara, dinde belli olan, sünnette belli olan, meşhur sünnetlere ya da Kur'an'dan, sünnetten çıkmış bazı kaidelere aykırı ise rivayet, o zaman orada o rivayeti terk ediyor, kıyas yapıyor. Çünkü bu kuralların da kaynakları sahih hadis sonuçta. Bu kurallara göre fetva verdiği zaman, ana kaidelere göre fetva verdiği zaman zaten sonuç itibariyle yine İslam'a uygun olmuş olacaktır. Ana kaidelere uymak, o zayıf rivayetlere, ana kaidelere aykırı olan zayıf rivayetlere uymaktan daha üstündür diyordu Hanefiler.